TRT 24 YouTube kanalında Mehmet Efe Çaman'ın yazdığı Türk Hukuk Tragedyası başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Gazeteci Mehmet Baransu'nun eşi Nesibe Baransu'nun röportajını üzüntüyle izledim. Haklı olarak salt hapishanelerdekilerin değil, dışarıdakilerin de özgür olmadıklarını söylüyor Nesibe Baransu. Mehmet Baransu, Taraf gazetesinde balyoz darbe planının haberini yaparak derin devletin nasırlı ayağına bastı. 5 yılı aşkın süredir Silivri cezaevinde. Hakkındaki suçlamaların dayanak noktası devletin gizli belgelerini açıklamak. Oysa dünyanın neresinde olursa olsun askerin darbe yapacağına ilişkin eline belge veya bilgi geçen her gazeteci bunu haber yapar. Gazetecinin görevi elde ettiği bilgileri haber yapmaktır zaten. Sonuçta bu haber kamuoyunda tartışmalara neden olur, haberi destekleyen veya çürüten kanıtlar ortaya konur, kamuoyu bu şeffaf süreçten yararlanır ve gerçekleri öğrenir. Dünyada hiçbir hukuk devleti haber yapan gazetecileri tutuklamaz. Gelin Baransu'nun kendi ağzından dinleyelim olanları. Bir haber yaptım ve halen de o haberimin arkasındayım. Ben gazetecilik yaptım. Dönemin cumhurbaşkanı, başbakanı, bakanları bile darbe dediler. Başbakan Binali Yıldırım bile geçenlerde balyozla ilgili sapına kadar gerçek diye konuştu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, beraatine karar verilen 7 kişiyle ilgili bozma kararı verilmesini istedi. Darbeciler hariç buna darbe demeyen kalmadı o dönem. Ahmet Zeki Üçok bile katıldığı bir programda orada bir suç var demişti. Onlar bile suç olduğunu kabul ediyorlar. Darbe teşebbüsü vardı ve ben onu haber yaptım. Niye tutukluyum anlamış değilim. Ve devam ediyor. Balyoz bir darbe planıdır. 15 Temmuz'da ne yapıldıysa aynısı 2003'te de yapılacaktı. Dinlediğinizde, araştırdığınızda aynı şeylerin bu darbe girişiminde yapılacağı ortaya çıkacaktır. Ben yargıç değilim, gazeteciyim. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman bile kitabında ortada bir suç olduğunu yazmış. Biliyorsunuz, Baransu'nun başına gelenler, Can Dündar'ın başına gelenlerle aynı. Dündar'a karşı kullanılan kirli yıldırma yöntemlerinin aynısı Baransu için de kullanılıyor. Dündar'ın eşi Dilek Dündar'la Nesibe Baransu'nun kaderleri bu bağlamda aynı. Baransu da, Dündar da devletin içindeki kirli ve gizli bir takım sırları ifşa ettiler. Fakat güvenlikleştirilmiş bir ortamda her türlü haberin ve eleştirel bakışın vatan hainliği, satılmışlık, casusluk vesaire nitelendirildiği bir kolektif sosyopatide ceberut devlet kendisiyle olanları öyle bırakmaz. Erdoğan'ın Dündar için söylediği gibi. Baransu'nun haber yaptığı darbe planına mahkemede FETÖ darbe planı diyorlar. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi gibi bu planın da FETÖ tarafından yapıldığını ileri sürerek Baransu'yla bu örgüt arasında ilinti kuruyor, sonra da Baransu'yu örgüt kurma, örgüt üyeliği, örgüt propagandası yapma gibi suçlarla suçluyorlar. Elbette ortada hiçbir kanıt yok. Tipik bir rejim vodvili sahneleniyor. Ve Baransu kendi gibi onlarca gazeteciyle aynı kaderi paylaşıyor. Tüm bunlar zaten biliniyor. Fakat burada esas mesele Türk devletinin artık salt hedefe aldığı iç tehditleri değil, aynı zamanda onların ailelerini de gözüne kestirmiş olmasıdır. Daha önce bu tür Spenaft uygulamalarıyla ilgili yazılar yazdım. Hatırlatayım, Spenaft Almanca bir kavram. 1930'lu ve 1940'lı yılların Hitler Almanyası'nda suçun şahsiliği ilkesinin iptal edilmesi, aile boyu hatta kitleselleşen suç uygulamasına geçilmesini niteliyor. Bugün Türkiye'de aynı bu uygulamayla 4000 yıllık Hammurabi kanunlarından geriye düşülüyor. Babil Kralı Hammurabi, oğlun işlediği suçtan dolayı babanın, babanın işlediği suçtan dolayı da oğlun cezalandırılmasını, aile boyu ceza yöntemini değiştirerek modern evrensel hukukun temellerini atmıştı. Kendisinden sonra yerleşen bu hukuk ilkesine suçun bireyselliği diyoruz. Buna göre her kişi kendi işlediği suçlardan dolayı yargılanır. Ailenizden birine isnat edilen bir suç sizi bağlamaz. Cumhuriyet döneminde Türkiye'de buna dikkat edildi. Her zaman hukuk devleti ilkesinin gerekleri dört dörtlük yerine getirilmese de darbe dönemleri de dahil suçun bireyselliği ilkesine uyuldu. Nazım Hikmet'in oğluna ve eşine dokunulmadı. 1960 darbesinden sonra Adnan Menderes'in, 1980 darbesinden sonra Demirel'in, Ecevit'in, Türkeş'in veya Erbakan'ın ailelerine dokunulmadı. Hatta Abdullah Öcalan'ın ailesine dokunulmadı. Öcalan'ın yeğeni biliyorsunuz milletvekili seçildi ve meclise girdi. Oysa bugün tüm Cumhuriyet döneminden daha karanlık bir hukuksuzluk korku tünelindedir Türkiye. Bu bir hukuk tragediyasıdır. Osmanlı döneminde kısmen uygulanmış olan bir cezalandırma yöntemidir Spenaft. Zaten bilindiği gibi 1900'lerin başına dek Osmanlı sisteminde hukukun üstünlüğü ilkesi hiçbir zaman konu dahi edilmedi. Osmanlı hukuku İslami hukuk anlayışına dayanıyor ve mahkemelerin yürütmeden ayrı özerk bir güç oluşu istikrarsız dönemsellik gösteriyor. Yani monarkın inisiyatifiyle oluyor veya olmuyor. Bilge kral yaklaşımı denen bu sistemde adalet devletin başına bağlıdır. Bu anlayış Tanzimat'la beraber değişmeye başlıyor ve gücü sınırlandırılmış iktidar mevhumu Batı'dan alınarak Memaliki Osmaniye'de de uygulanmaya çalışılıyor. Meşrutiyetle birlikte hukuk devleti de hukuken de olsa kabul ediliyor. Fakat uygulama hiç de öyle olmuyor. Abdülhamit dönemindeki anayasasız dönemde başlayan soykırım, sonrasında İttihatçılar döneminde 1915 yılında resmi devlet politikası olarak uygulanıyor. İşte bu dönemin başat yöntemi Spenaft, yani Ermeniler 7 aylık bebekten 70 yaşındaki neneye kadar zorla göç ettiriliyor ve çok anormal sayılarda katlediliyor. Öyle ki bu soykırımın Nazi Almanyası'na ilham olduğu söyleniyor. Bugün suçun şahsiliğinin ortadan kaldırılmış olduğu bir ara rejim vardır Türkiye'de. İnsanlar babalarının veya kardeşlerinin işlediği iddia edilen suçlardan dolayı işini kaybediyor. Çocuklarının işlediği iddia edilen suçlardan dolayı pasaportları iptal ediliyor. Eşlerinin işlediği iddia edilen suçlardan dolayı doğan bebeğine doğum kağıdı alamıyor, nüfus cüzdanı çıkartamıyor. Rejimin yüz binleri bulan birincil mağdurları dışında bir de milyonlu rakamlarla ikincil mağdurları var ki onlarla zaten artık kimse ilgilenmiyor. Tüm bunlar Türkiye denen devlet tarafından sistematik olarak yapılmaktadır. Esasında her Türkiye vatandaşının utanması gereken bu durum bugün yadırganmadan sosyal kabul görüyor. Kurunun yanında yaş dayanar denen bir siyasi kültürde bunu belki de normal addedenleriniz olabilir. Değildir. Bu barbarlıktır. Rejimin konsolide ettiği standart bir prosedürdür. Aile boyu suç uygulaması Türk hukuk sistemini bundan 4000 yıl önce evrensellik kazanmış olan suçun şahsiliği ilkesinden kopartarak karanlık dönemlere ışınlamıştır. Benim en çok yadırgadığım bu barbarlığın bu kadar kolay kabul edilmesi oldu. Bu bir hukuk tragediyasıdır. Tüm okurlarıma sağlıklı, mutlu ve özgür yıllar dilerim, diyor Mehmet Efe Çaman TR724'deki köşesinde.